Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, Türkiye için kara bir gün. Bugünü yine bir kenara not ederim. Ayın 12'si, 12 Ocak 2016 ve yine bir IŞİD saldırısıyla karşı karşıya Türkiye. IŞİD faciası, IŞİD katliamı diyebiliriz. Hem de Türkiye'nin can evinde, İstanbul'da, Sultanahmet'te. Bir canlı bomba kendisini patlattı sabah saatlerinde, sabah saat 10'u 20 geçe ve 11 kişi hayatını kaybetti. Canlı bomba dahil olmak üzere 14 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin tümü yabancı ve çok kısa süre sonra kimin kendini patlattığı, yani canlı bombanın Suriyeli olduğuna ilişkin bilgi hükümetten geldi. Bu çerçevede bazı soru işaretleri de var elbette. IŞİD ne yapmak istiyor? Acaba Suriye'den gelen bu canlı bombayla ilgili bir istihbarat mı vardı? Bu kadar kısa sürede bu isim nasıl belirlendi? Bütün bu sorulara program sırasında yanıt arayacağız ama şurası bir gerçek. Türkiye şu kara döngüden bir türlü kurtulamıyor. Programın sırasında olaydan hemen sonra olay yerine giden bir gazeteci arkadaşımız gördüklerini anlatacaklar. Anlatacak. Ve aslında o dehşeti yaşadı orada. Ambulanslar geliyor, itfaiyeler geliyor, polisler telaş halinde. Bütün o gördüklerini yurttaş Tümer'den alacağız. Ayrıca IŞİD'in stratejisi ve Türkiye'de kendini patlatan o canlı bombanın kimliğinin bu kadar hızlı bir biçimde nasıl belirlendiğini de Metin Gürcan'la konuşacağız, stratejist. Bütün bunlara ilaveten hemen o patlamadan yaklaşık bir saat sonra da bir yayın yasağı geldi. Artık alışkanlık haline geldi. Ne zaman bir olay olsa peşinden yayın yasağı geliyor. Dünyanın bütün televizyonları bölgeden yayın yaparken Türkiye'deki televizyonlar yayınlarını kesmek zorunda kaldılar. Halk TV'de buna ilişkin enteresan bir protesto vardı. O protestoyu da Ayşenur Aslan'la konuşacağız. Maalesef Diyarbakır'da da silahlar susmuyor. Sur'da yine şehit haberi var. Cizre'de, Silopi'de sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bu çerçevede bölgeye de bir gideceğiz çünkü Sur'da bir sokakta 2 saatliğine sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sırf cenazeler alınabilsin diye. Ama bu girişim sonuçlanabildi mi? Başarıyla sonuçlanabildi mi? Bunu konuşacağız İnsan Hakları Derneği Başkanı'yla. 1128 akademisyen, içinde araştırma görevlileri var, öğretim görevlileri var. Bütün bunlar bir araya geldiler ve Güneydoğu'da silahlar sussun diye bir açıklama yaptılar. Açıklamanın üslubuna bugün hükümete yakın medyadan çok sert tepki vardı. Hainlikle suçlandılar. Onun üzerine Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da benzer bir üslup kullanıldı. Erdoğan da akademisyenlere çok sertti. O akademisyenlerden biri konuğumuz olacak, Erol Katırcıoğlu. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök enteresan bir girişimde bulundu. TRT Türk'te yayınlanan bir programda Atatürk'e ve İnönü'ye hakaret edildiğini gerekçe gösterdi. TRT Genel Müdürlüğü'nden randevu istedi. O randevuyu alamadı ama gitti TRT Genel Müdürlüğü'ne, bekledi. Genel Müdür'le çok ciddi bir biçimde tartıştı. Sonra da Genel Müdürlük'ten ayrıldı. Bir daha yaparsanız bir daha geliriz diyerek. Levent Gök neden böyle bir olayı meydana geldiğini, neden oraya gittiğini, TRT Genel Müdürünü neden bu kadar sert ifadelerle suçladığını canlı yayında anlatacak. Umut nöbeti devam ediyor. Kemal Göktaş tuttu bugün umut nöbetini. Gazeteci Kemal Göktaş da Silivri izlenimlerini bizle paylaşacak. 1,5 saat boyunca beraberiz. Bugün yine olağan dışı bir gün. Aslında Türkiye'de hemen her gün olağan dışı bir gün ama bugün gerçekten Sultanahmet'te patlayan bomba nedeniyle olağan dışı bir gün. Bunun etkileri olacak Türkiye'ye önümüzdeki günlerde. Bütün bunları konuşacağız. Başka başlıklarımız da var. Tartışmalı konular da bu programın içinde olacak. 1,5 saat boyunca beraberiz. Frekansları hatırlatayım. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bu frekanslardan bizi radyodan dinleyebilirsiniz. Bir de bunu izle.com adresinden canlı olarak programı takip edebilirsiniz. Yani görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan ve Facebook'tan Yavuz Ohan, bir de bunu dinle ve bir de bunu izle adreslerine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, başlıyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Başlıyorum.
Ben şu anda Suriçin'deyim ve çatışmaların olduğu bölgeye 200 metre mesafedeyim. Sesleri çok rahatlıkla duyabiliyoruz.
Şimdi biraz bu Başika işinde kafamız karıştı. Çünkü vali Nucefi, eski vali daha doğrusu Nucefi açıklama yapıp IŞİD değil oradaki saldırının nedeni.
Evet, aslında kafası karışık olan sadece ben veya siz değilsiniz. Yetkililerin de başka cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinin kafası çok karışık.
Okumaya utanıyorum. İfadesi bana kalırsa cevap olarak yeterli.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de bunu dinle. Yasaksız program.
Efendim başlıyoruz elbette. Sultanahmet'teki bu feci saldırıyla başlıyoruz. O saldırı saat 10.20 sularında meydana geldi. Daha sonradan hükümetin açıkladığı biçimiyle söylüyoruz. Suriyeli, 88 doğumlu bir Suriyeli kendisini patlattı ve o patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, canlı bomba dahil 14 kişi yaralandı. Günün ilk saatlerinde, patlamanın ilk saatlerinde ölenlerin sayısı 10'du canlı bomba dahil, ama bir kişi daha eklendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor ve olayı hemen sonrasında olay yerinde olan Yurttaş Tümer'le konuşalım istiyoruz. Gazeteci Yurttaş Tümer de telefon attığımızda. Merhaba Yurttaş.
Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Nasıl oldu? Sen tesadüfen oradaydın herhalde.
Cemiyette bir toplantı vardı. Oraya gitmek için metrodaydım ben, tramvayda. O sırada Gülhane Parkı'nda bir durduğu sırada patlama sesi geldi. Çok da yüksek bir patlamaydı. Herkes, yani tramvayın içindekiler hissetti onu. O sırada hareket halinde tekrar Sultanahmet'e doğru giderken tramvayın camından zaten henüz dumanlar yukarıdaydı, havadaydı, gördük ve hemen durakta inince koşarak meydana gittim. Orada bu Sultanahmet'i biliyorsunuz, işte bu Alman Çeşmesi Dikilitaş arasında bir mesafeye kadar polis hemen önlem almıştı. Ben biraz girebildim içeriye, böyle 30-35 metre kadar ilerideydi. Cesetler yerde yatıyordu. Yaralılar da vardı aslında. Böyle gözle görülebilecek mesafedeydi. Seçebiliyordunuz yani. Orada ambulans, bir iki tane ambulans olay yerine henüz yeni gelmişti ve müdahale etmeye çalışıyorlardı. Tabii çok bir panik havası vardı. Etrafta koşturanlar, turistler kaçmaya çalışıyorlardı. Bir taraftan polisler önlem alıyorlardı. Bayağı kötü görüntüler vardı açıkçası.
Yani İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin kalbi diyebiliriz Sultanahmet. Elbette oradaki bir olayın yarattığı panik, biz de hemen sonrasında canlı yayınlara geçtiler televizyonlar. Oradan görme imkanımız oldu. Belki biz dinleyenlere bir bilgi de verelim. 6 Alman, 1 Norveç ve 1 Perulu'nun yaralandığı bilgisi var bizde şu anda. 11 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 9'unun Alman uyruklu olduğunu biliyoruz. Hatta Başbakan Davutoğlu ile Merkel arasında bir telefon görüşmesi de oldu bununla ilgili olarak. 78 milyonun üzüntüsüdür ölen Alman vatandaşları biçiminde bir değerlendirme de yaptı Davutoğlu. Hemen sonrasında gerçekten bir panik havası var bizim de görebildiğimiz kadarıyla görüntülerden. Ambulanslar ve polis. Polisler de sonrasında hemen ikinci bir bomba endişesi taşıdıklarını duyabildik biz. Sen orada gözlemleyebildin mi bunu?
Evet, şöyle oldu. Biliyorsunuz geçen sene 6 Ocak'ta sanırım oradaki turizm polisine bir saldırı olmuştu, canlı bomba yine. O yüzden yani bir senedir zaten orada bayağı bir sivil polis ve çevik kuvvet ekipleri zaten hazır bekliyordu. Benim gözlemlediğim konu, yani patlamanın hemen ardından çok sayıda polis vardı. Yoksa zaten ben hani çok dibine kadar girebilirdim. O yüzden yani sivil polislerin olması ve hemen kordona alınmasını gördüm orada. Bir kere bu enteresandı bence.
Çok hızlı müdahale edildi.
Çok hızlı müdahale edildi. Hatta bantlar hemen çekilmişti ki, yani Alman Çeşmesi sonradan tekrar boşalttılar. Sultanahmet tramvay istasyonuna kadar kimseye almadılar.
Genişlettiler içeriye. İçeri girilmez.
Genişlettiler kordonu. Burada tabii benim dikkat çekeceğim konu ikinci bomba şüphesi çok fazlaydı. Çok bir panik havası hakimdi bölgeye ve çöp bidonlarını kontrol ettiler. Onları boşaltmaya çalıştılar. Bomba imha ekipleri vardı. Tek tek baktılar ikinci bomba şüphesi olabilir diye. Bu da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bayağı bir panik havası hakimdi. Bu arada tabii ben şeyi de belirtmek istiyorum. Orada esnaf koşturarak hemen gelmişti. Üstünde hatta önlükleriyle falan böyle dönerci ustaları falan da vardı. Yani öyle hayal edilsiz. Geldiler ve merak ettiler. Çok da endişe hakimdi. Hem ölenler için üzülme hem de şimdi yine bir tartışma konusu ama hani turizm nasıl olacak dedi. Onlar da kendi...
Yani bir tarafından tabii insanlar ölüyor, ölümler zaten başlı başına çok büyük bir olay ama bir tarafından da baktığında Türkiye açısından hem Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle büyük bir sıkıntıya giren turizm var. Onun üzerine böyle bir patlama her tarafıyla yani sıkıntılı, her tarafıyla sorunlu bir durum. O esnafın halini anlamak lazım baktığın zaman.
Evet, kesinlikle öyle olması lazım. Yani çok kötü görüntüler vardı etrafta. Panik havası hakim, tekrar söylüyorum. Bir 50 tane ben yani bir 15 dakika polis boşalttı ama bir 50 tane ambulans saydım. Zaten onu hani gelen ambulanslar ve gözümüze gördüğümüz içinde yerdeki yaralıların sayısından anladık. Oradaki görüşebildiğimiz polis amirlerinden bir iki tanesi bunun zaten canlı bomba olduğunu orada bize belirttiler. Daha sonra zaten Cumhurbaşkanı da Başbakan da bu açıklamayı yaptı.
Evet. Yani ondan sonra da zaten yavaş yavaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. O detayları da konuşacağız. Çok teşekkür ederiz. Katıldın. Bizi bilgilendirdin Yurttaş Tümer.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Yurttaş Tümer olay olduktan hemen sonra olay yerine gidip gözlemlerini bize aktaran isim oldu gazeteci. Ben şöyle bir olay nasıl oldu, arkasından hangi açıklamalar yapıldı onları bir sizlere aktarayım isterim. Sultanahmet Meydanı'ndaydı patlama. Saat 10.20 sıralarında meydana geldi. İlk açıklama 10 kişinin öldüğü biçimindeydi. Canlı bomba dahil olmak üzere. Zaten canlı bomba olduğu da yaklaşık olaydan 10 dakika 15 dakika sonra oralarda konuşulmaya ve polis tarafından gazetecilere bilgi olarak aktarılmaya başlanmıştı. O ihtimal güçlenmeye başlamıştı. 15 yaralı vardı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ilk açıklamayı yapan isim oldu. 9 kişinin öldüğünü duyurdu. Ondan birkaç dakika sonra valilik açıklama yaptı ve 10 kişi hayatını kaybetti dedi. Sanıyorum valilik ölen canlı bombayı da buna dahil etti. İslam Eserleri Müzesi'nin karşısındaki Dikili Taş yakınındaydı patlama. Ambulans ve itfaiye araçlarının çok ciddi bir biçimde trafiğin oluşturduğunu gördük hemen sonrasında. Çevik kuvvet ekibi oradaydı. Yurttaş da açıkladı. Çok fazla polis bir anda orada güvenliği sağlamaya başladı ve ikinci bomba araması yaptı. Tam bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı yapan ilk isimdi patlamaya ilişkin. Ve Erdoğan orada bir Suriye vatandaşı tarafından Suriye vatandaşının kendisini patlattığını söyledi. Suriye kökenli ifadesini kullandı. Dikkat çekici bir açıklamaydı, ona bir kulak verelim.
İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen terör olayını esefle kınadığımı belirtmek istiyorum. 10 kadar şu anda maalesef bu terör eyleminde ölümümüz var ve ben patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum ki 15 kadar yaralı var. Bu hadise bir kez daha millet olarak terör karşısında, terör örgütleri karşısında tek yürek, tek vücut olmamız gerektiğini göstermiştir. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı ve ilkeli duruşu sonuna kadar devam edecek. Bizim için DAEŞ'le PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DHKPC'nin, MLKP'nin velhasıl adı veya kısaltması ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin bir diğerinden...
Bütün terör örgütlerini aynı çerçevede değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada görgü tanıklarının ifadeleri vardı gün içinde. Onlardan birkaçını aktarayım size. Patlama oldu. Patlamadan sonra ambulans geldi. Yaralılar alıp gidiyorlar. Polis geldi. Büyük bir patlamaydı. Alev topu gibi bir ateş çıktı yukarıya doğru biçiminde değerlendirme yapan görgü tanıkları vardı. (Gülüyor) Affedersiniz. CNN Türk yayınına katılan bir görgü tanığı da bir anda büyük bir ateş patlaması gördüklerini, sonrasında da polisin herkesi oradan uzaklaştırdığını söyledi. Bir başka görgü tanığı saat 10.20 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Çalıştığım otelden meydana baktığımda büyük bir duman yükseliyordu. Gökyüzüne baktığımda ise martılar havada uçuşuyordu. Meydan bir anda kalabalıklaştı. Aşağı inip olay yerini kontrol etmek istediğimde çok sayıda insanın koşuşturduğunu gördüm. 59 ambulans saydım. Olay yerine gittiğimde gördüm. Polis ikinci bir bomba ihtimali üzerinde meydanı boşaltmak için uğraşıyordu. Biçiminde bir ifade vermiş. Aynı aslında sözleri Yurttaş Tümer de söyledi. İkinci bir bombadan da ciddi bir biçimde endişe ettiğini polisin ve emniyet şeridini mümkün olduğu kadar geniş tuttuğunu biliyoruz. Peki sonrasında ne oldu? Sonrasında televizyonlar ve gazeteler, internet siteleri yayınlarını yaparlarken bir yayın yasağı geldi. Rütük'ten duyuruldu bu yayın yasağı Başbakanlığın talebi üzerine ve bu yayın yasağı da çokça konuşuldu, tartışıldı. Birazdan ona ilişkin de değerlendirme yapacağız. Çünkü enteresan bir protesto da vardı bununla ilgili. Türkiye'deki televizyonlar ve internet sitelerine yayın yasağı haberi verilirken dünya televizyonları yayınlarına devam etti ve alandan canlı yayınlarla patlamaya ilişkin gelişmeleri izleyenlerine aktardılar. Şöyle İngiliz Reuters haber ajansı DEHA'ya dayandırarak verdi haberlerini ve turistik Sultanahmet Meydanı'nda patlama yaşandı başlığını kullandı. En az 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ilk anda verdiği haberlerde. Fransız AFP ajansı ise olayı Türkiye'nin en büyük şehrinin tarihi merkezinde neden kaynaklandığı bilinmeyen bir patlama meydana geldi biçiminde verdi ve 10 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu kendisini takip edenlere. CNN televizyonu ise İngiliz yayın kuruluşu BBC de Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamayı son dakika gelişmesi olarak gördüler ve onlar da izleyicilerine aktardılar. Şimdi bir de başka bir tartışma çıktı. Uluslararası basın Paris'teki patlamadan sonra gösterdiği hassasiyeti Türkiye'de gösteriyor mu, göstermiyor mu diye. Paris'te malumunuz oradaki ceset görüntüleri dünyaya servis edilmemişti ve haberlerde kullanılmamıştı. Türkiye'de bunların kullanılması da tepki yarattı. O gün içinde yapılan tartışmalardan birisiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Angela Merkel'den ve Türkiye'deki büyükelçilerden açıklamalar geldi. O açıklamalarda Türkiye'deki bu atmosferi kendilerinin de yaşadığı ve bundan üzüntü duyduklarını, olaydan üzüntü duyduklarını belirttiler. Ve Erdoğan da açıklamasında bir dayanışma beklediğini söylemişti bütün dünya ile birlikte. AK Parti'den, CHP'den ve HDP'den, MHP'den de peş peşe açıklamalar geldi. Bu açıklamalara ilişkin detayları aktaracağım ama şimdi olayı biraz konuşmak istiyorum Metin Gürcan'la. Merhabalar Metin Gürcan.
Merhabalar efendim.
Beklenmedik bir şey gibi geldi bana, bilmiyorum. Siz analiz yapanlar, stratejistler böyle bir olayı bekler miydiniz ama beklenmedik bir şey gibi geldi. Bir de Türkiye'nin bu kadar korunaklı bir yeri, daha önce de bir canlı bomba tehlikesi geçirmiş bir yerde Sultanahmet Meydanı'nda böyle bir patlama doğrusu herkeste şok etkisi yarattı. Sizin değerlendirmeniz ne olur?
Şimdi efendim yani aslında bekleniyordu diyebiliriz bunu. Hani çok da beklenmedik bir şey değildi. Şimdi bölgesel anlamda IŞİD'in zaten Ekim ayından itibaren bir savunma içerisine girdiği, küresel IŞİD karşıtı koalisyonun diyelim Suriye'de ve Irak'ta IŞİD'e yönelik çok ciddi hamleler yaptığı bir dönemdeyiz şu anda. Bir sıkışmışlık hissi var, bunu aşmak istiyor bir şekilde. Yani böyle olunca ister istemez çatışmayı biraz daha başka yerlere taşımak, bu sıkışmışlığı aşmaya çalışmak, cepheye genişletmek. Hani bunlar netice itibariyle IŞİD'in uygulamaya çalıştığı taktikler. Şimdi burada bu eyleme baktığımız zaman yani eylemin yeri, mekan olarak eylemin hedefi, hedef aldığı kitle yani kişiler, artı eylemin tipi ve biraz da bizim Ankara'nın karar alıcılarının tepkisi açısından, bu kriterler açısından baktığımızda şimdi eylemde önemli bence özellikler var. Bunlardan en önemlileri ne diye sorarsanız bana, evet. Bu eylem, bakın ben yani bu tarz terör eylemlerini Türkiye'de çalışmaya çalışan insanlardanım. Evet. İlk kez belki uzun bir süre sonra bir yabancı uyruklu kişi, yani bir Suriyeli, öyle olduğu değerlendiriliyor. Yine Türkiye'de yabancıları hedef alan, yabancıların olduğu bir kafileye hedef alan bir intihar saldırısı. Yani mekan sadece Türkiye. Fakat yabancının yabancıya uygulanmış olduğu bir eylem tarzıyla karşı karşıyayız. Bu anlamda bana çok ilginç geldi. İlk olma özelliği taşıyor.
Bu nedenle aslında belki şunu da hatırlatmak lazım. Ankara'da, Suruç'ta hep toplumsal muhalif bir kesime, daha doğrusu PKK'ya yakın bir takım gruplara hedef alan IŞİD'den yani bahsediyoruz.
Bizim vatandaşlarımıza yönelikti.
Bizim vatandaşlarımız ama PKK'ya yakın ya da HDP'yi PKK olarak görüp ona yönelik belki de Suriye'deki mücadelenin bir yansıması olaraktı. Bu sefer biraz daha farklı.
Biraz daha farklı. Yani burada şunu vurgulamak lazım. İşin küreselleşme boyutu. Yani bakın yani normalde hiç birbiriyle alakası olmayan dünyanın çeşitli yerlerinden olan insanlar bir arada ortak mekan bildikleri Türkiye'nin Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelip böyle bir eylemin faili veya mağduru olarak karşımıza çıkabiliyor. Burada şeyi öncelikle şunu oturtmak lazım. Yani bu yani herhangi bir eylem tarzı gibi bir şey değil. Bu anlamda bir ilk. Diğer bence üzerinde vurgulamak istediğim diğer noktaysa yani biz zaten bundan şeyden bahsediyorduk. Süreçler çok belirsiz olacak. Hani kimin eli kimin cebinde olmayan belli durumlar, ortamlar yaşanacak. Yani failler, networkler bunlar net olarak tanımlanamayacak. Böyle çok muğlak, belirsiz olaylar, eylemlere imza atılabilir şeklinde bekliyorduk.
Beklenti vardı.
Bu anlamda öyle de bir şey. Bakın şimdi ben şuna benzetiyorum olayı. Şu anda coğrafyamızda yani en büyük bence sıkıntılardan bir tanesi özellikle genç insanlar kolay ölebilen gençler çöplüğü diyorum ben buna. Kolay ölebilen gençler çöplüğüne dönmüş durumda. Yani ideoloji şudur budur, doğrudur yanlıştır, kötü onu bir kenara bırakırsak yani genç
bir
yaşında
tespit olarak söylüyorsunuz.
Evet, belli bir nedenden dolayı hayatına son vermek isteyen ve bu konuda çok da istekli olan bir enteresan kitle karşımızda. Yani bu çok net. Bunun PKK-YDG boyutunda da görüyoruz. İşte IŞİD ve türevleri boyutunda da görebiliyoruz. Yani kolay ölebilen gençler çöplüğü diyorum. Yani böyle bir ortama doğru gidiyor. Yani burada kolay ölebilen genç üzerine biz herhangi bir ideoloji formasyonu 2 haftada 3 haftada atabildikten sonra onu belli bir finansman ve belli bir network içerisinde
yani
bir aynen silahla veya bir patlayıcıyla bir araya getirdiğimizde yani karşımıza bir aslında Amerika'nın, Rusya'nın kalibre füzeleri, Amerika'nın Tomahawk füzeleri, 300-400 bin dolarlık güdümlü füzeler yerine böyle güdümlü insanlar çıkıyor karşımıza. Evet. Ve bu güdümlü insanları dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kişi veya gruba yönelik bir eyleme böyle imza attırabiliyorsunuz. Ve burada şu çok önemli, yani bu kendisini işte bu eylemde yani kuvvetle muhtemel intihar saldırısı ki açıklamalarda onu gösteriyor zaten. O 3-4 kişinin küçük bir network olacak mutlaka, o kişinin o network'te olan ilişkisi, bu network'ün diğer network'lerle olan ilişkileri veya bunların kullanılıyor olmaları, baktığımız zaman hani çok böyle net ip uçlarını bir araya yani bir gördüğüm bir şey gibi düşünün, olay gibi düşünün bunu. Kolay kolay çözemeyeceksiniz, ayıklayamayacaksınız. Yani bir nevi bu şey gibi düşünün, bir de intihar saldırısı olduğu için kişiyle de neticesinde eylemden sonra kişiyi yakalayıp sorgulama imkanınız yok. O arkadaki network, o ilişkiler alanı ortaya çıkarma imkanınız yok. Ya bir nevi bir buzla bir insanın hayatına kastediyorsunuz. Fakat o buz bir süre sonra eriyor, bir süre sonra da kuruyor. Olay yerine gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Aslında hiçbir şey yok.
Evet.
Yani öyle o şeyde bir temizlik dediğim ben bir eylem yapma imkanı size sağlıyor.
Canlı bombaların ideolojik, genelinde söylüyorsunuz.
Aynen öyle. Evet. İdeolojik formasyon, kimin eli kimin cebinde olmayan durumlar. Böyle ortamlarda aslında tam da uluslararası işte istihbarat birimlerinin, suç örgütlerinin, kriminal böyle networklerin arayıp da bulamadığı ortamlar. Yani kolay ölebilen gençler çok fazla. bir de ideolojik formasyonla bunları çok rahat bir şeye, amaca motive edip yönlendirebiliyorsunuz. Suriye, Irak gibi bir bataklık ortamı var ve bundan yararlanarak kendi çıkarlarınız doğrultusunda bu gençleri veya içinde bulundukları network'ü çok rahat yönlendirebiliyorsunuz.
Burada bir soru sormak isterim size, müsaade ederseniz. Birincisi bu networkleri, yani Türkiye içindeki bir networkle birlikte hareket etmesi gerekiyor herhalde bunun ki.
Tabii ki.
Orada nerede eylem yapacak, nasıl eylem yapacak, belki de bombaları bir yerden alıyor, şu bu. Bunların ortaya çıkarılamamış olması bir zafiyet midir?
Aynen, ona gelecek işte Yavuz Bey. Aynen. Şimdi böyle kompleks, karmaşık şeylerden bahsediyoruz. Ben şimdi bakın şeyi not olarak söylemem lazım. Şimdi bu yani efendim fail Suriyeli, Suriye asıllı. İşte mağdur da Alman, yabancı turistler. Yani çok da Türkiye ile alakalı bir şey yok. Yani bizle alakalı bir şey yok. Fail de Suriyeliymiş zaten kardeşim. Hani niye üzerinde duralım kolaycılığına bence kaçmamak lazım, onu demek istiyorum. Çok daha karmaşık. Şimdi bakın şu anda az önce konuştuğumuz konu psikoloji. Yani kişinin doğrudan faaliyetlerini etkileyen kişinin hayatı nasıl algıladığıyla alakalı bir bilim dalı. Sosyal psikolojiden bahsediyoruz, küçük grup dinamikleri. Ondan sonra işte biraz ideoloji ve dini formasyon, teoloji giriyor işin içine, sosyoloji. Alman Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler ve dünyanın IŞİD karşıtı koalisyonun Türkiye'ye şu anda bundan sonra büyük bir tabii baskı bekliyoruz. Biz özellikle Batı ülkelerinden, Almanya'dan ve IŞİD karşıtı koalisyondan. Bakın öyle bir aslında heterojen ilişki, aktör, network paketi ki bu. Psikolojiden tutun da uluslararası ilişkiler kadar bütün dinamikleri, bütün disiplinleri burada göz altına almanız, değerlendirmeniz gerekiyor.
Hepsinde harekete geçirme ihtimali var.
Bunları oturup tartışmanız lazım. Şimdi Türkiye aslında burada yani amiyane tabiriyle şapkayı biz önümüze koyup bir düşünmemiz gerekiyor. Yani bu mevzu ne efendim vay işte hükümet bunlara neden oldu. İşte Ankara'daki karar alıcıların ilgisizliği, önemsememesi sırf onların yüzünden oluyor tarzındaki açıklamalarla açıklanamayacak kadar karmaşık. Ne de vay efendim işte görüyorsunuz işte bu işte
Fransa'yı da vuruyor, bizi de vurur yani, ne var yani?
Evet, bu açıklamaları yapamayacak kadar da karmaşık. Yani burada aslında Türkiye bir özellikle şu kutuplaşmanın artmış olduğu bu kutuplaşmanın toplumsal barışı ve iç huzuru iyice bozmaya başladığı günlerde yani bence bu eylem bu açıdan çok büyük ibretler içeren bir eylem. Yani ve sonrası içinde bu az önce açıklamaya çalıştığım belki karmaşıklığı nedeniyle tam da açıklayamadığım eylemler silsilesinin inşallah olmaz ama bir ilki gibi görüyorum. Bu anlamda Alacakaranlık kuşağında zaten kuşağındayız. Şimdi bu Alacakaranlık kuşağının çok daha ileri bir aşamasını bence bu eylem habercisi gösteriyor bize. Ve bu doğrudan daha önce bunu sizin programınızda da sürekli vurgulamıştım. Evet. Bakın IŞİD ve türevi örgütlerin temel hedefi devlet veya devletin meşruiyeti değil. Doğrudan toplumsal huzur, insan merkezli bir mücadele anlayışı var. Bir sinir uç mevcut mezhepsel, etnik, siyasi, sosyoekonomik sinir uçlarına çok iyi dokunuyor ve oradan da bu toplumsal fay hatları üzerinden doğrudan toplumun birlikte yaşam azim bir iradesine vuruş yapan vuruşlar yapıyor. Hani bu kısa dönemde çok ciddi etkileri anlaşılamayabilir ama uzun vadede Türkiye'de ben IŞİD ve türevi örgütlerin bu tarz faaliyetlerini biz ciddiye almazsak ve az önce anlatmaya çalıştığım karmaşıklığı anlamak için yani işin yani hem zihinsel mücadele boyutu, radikalleşme nasıl oluyor, radikallikten arındırma nasıl bir model olabilir, toplumsal farkındalık bu konuda nasıl arttırılabilir, aşırıcı selefi akımlar Türkiye'deki etkileri, bunlar nasıl radikalleşiyorlar, silahlı şiddette nerelerde ve nasıl yapıyorlar, buluşuyorlar, bu boyut. İkincisi materyal boyutu. Materyal boyutta da işte güvenlik güçleri. Bakın Türkiye'de halen daha bir önceliklendirme sorunu olduğunu ben değerlendiriyorum. Yani aynı anda şu anda biz işte 3 terör örgütü olarak tanımladığımız PKK ile mücadele, IŞİD ile mücadele ve FETÖ ile mücadele tabir ettiğimiz mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle silahlı boyutta PKK ve IŞİD ile aynı anda mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'de bir istihbarat toprama gayretleri. İkincisi güvenlik bürokrasisinin kapasitesi.
Kapasiteyi siz çok altını çiziyorsunuz.
Evet. Tabii ki. Yani bu bir kapasite ve önceliklendirme sorunu.
Şimdi sizin tam orada tam orada çok özür dilerim lafınızı kestim ama tam orada hemen olaydan sonra yapılan bir açıklama var. Cumhurbaşkanı Suriye kökenli bir canlı bomba dedi. Hemen sonrasında Numan Kurtulmuş'un açıklaması 1988 doğumlu Suriye kökenli bir saldırgan diye açıklama yaptı. Bütün bunlar aslında o parçalanmış bir cesetten bahsediyoruz. Türk olsa bile o kadar hızlı bir şekilde kimliğinin belirlenmesi şaşırtıcı olabilir ki Ankara'da Suruç'ta biz benzerleriyle karşılaşmıştık. Ne diye değerlendirelim biz bunu? Nasıl bakalım buna? Yaklaşık 2 saat sonra işte biz Suriyeli olduğunu.
Şeyi gösteriyor Yavuz
Bey. Yani bilinen bir isim herhalde bu.
Herhalde. Aynen ona gelecektim efendim. Şimdi intihar saldırıları demek ki takip olan veya Suriyeli olsa bile Türkiye'de olduğu bilinen ve böyle bir eylem yapması
Metin Bey bir azıcık yerinizi değiştirmişsiniz. Telefon gitti geldi de kusura bakmayın dinleyenler de yani çok kritik olduğu için şey yapalım.
Bu tarz bir eylemi yapabilecek kişi olarak bir kişi olsa biz yani o olduğunu anlıyoruz bundan. İşte
Metin Bey şu anda anlaşılmıyor. Arkadaşlarımız bir kontrol etsinler lütfen. Çok kritik tamam. Çünkü burası. Hemen sizi bağlasınlar. Bu arada
tamam efendim, bekliyorum.
Hemen arasınlar. Bu arada bir tamam, dakika tamam. Bir ara vermiş olalım. Bizde bir reklam aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz Metin Gürcan'la. Türkiye bu saldırganın aslında tanıyor muydu? Biliyor muydu? Takip ediyor muydu? Nereden geldi? Nasıl geldi? Eğer ediyorsa bir zafiyet mi söz konusu? Bunları konuşalım Metin Gürcan'la. Bir dakika sonra.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Sultanahmet'teki saldırıyı konuşuyoruz Metin Gürcan'la ve analizlerini dinliyorduk. Tam da çok kritik bir noktada kaldık telefonda hafif bir gitgeller olduğu için tekrar aradık. O da şu, olaydan çok kısa süre sonra Suriye kökenli bir canlı bomba olduğunu Cumhurbaşkanı açıkladı. Hemen sonrasında Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamada 1988 doğumlu ve Suriye uyruklu bir saldırgan diye bahsedildi. Bu kim ve Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri bunu biliyor muydu diye sormuştum size Metin Gürcan.
Şimdi yani kuvvetle muhtemel bu kişinin biz güvenlik güçlerinin, istihbarat birimlerinin takibinde birisi olduğunu anlıyoruz. Ama işte canlı bomba eylemlerindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani eğer bir adli sicili, sicil kaydı yoksa ve daha önce suça bulaşmamışsa ve bu ilk eylemi ise yani o kişiyi yani şey diyoruz bunu önleyici istihbarat veya önleyici yani yakalama preemptive bir şekilde proaktif bir şekilde bu kişiliği şey yapamıyorsunuz tutamıyorsunuz. Şimdi bakın Türkiye'de ben onu gene vurguluyorum. Önemli bir noktaya değineceğim.
Çok sıkıntılı bir
Yavuz
şey
Bey.
Ama değil mi?
Evet
Metin
bakın Bey. Yavuz Bey yani IŞİD dediğimiz olay aslında biz terör örgütü veya terör tehdidi diye geçiştiriveriyoruz. Kolaycı bir yaklaşımla hemen şey yapabiliyoruz ama bakın ben geçen ay itibariyle bir yerde bir sivil toplum örgütünde bu olaya şahit oldum. Kazak asıllı bir bayan. Bu bayan 4 sene önce Kazak eşiyle birlikte Suriye'ye yani 3 sene önce Suriye'ye geçiyor. Kazak eşi orada işte radikalleşiyorlar birlikte ve orada ölüyor. Hayatını kaybediyor çatışmalarda. Evet. Bu ilk eşinden, Kazak eşinden iki tane oğlu var. Kazak eşi öldükten sonra bu bayan bir Çeçen'le evleniyor orada. Çeçen'den de bir oğlu oluyor. Ve Çeçen de orada hayatını kaybediyor çatışmalarda. Yani aşırıcı selefi olarak. Ondan sonra da efendim bir Uygur'la evleniyor ve Uygur'dan da oğlu oluyor. Şu anda bu bayanın o Uygur'da hayatını kaybediyor. Sonra bayan Kazakistan'a gidiyor. Kazakistan'da yaşayamıyor. Kazakistan'daki yerel şeylerin yani baskısı nedeniyle Kazak vatandaşlığından çıkarılıyor. 4 tane oğluyla birlikte şu anda nerede bu bayan biliyor musunuz?
Nerede?
İstanbul'da. Şimdi bu bayan vatansız. Bu 4 oğlunun da 4 oğlu da vatansız. Yani herhangi
Çeçen,
bir şeyleri yok.
Bakmışlar.
Vatandaşlıkları yok. En büyüğü bunların 5 yaşında. İşte diğerleri 3 yaşında, 2 yaşında neyse. Şimdi bakın, önemli bir soru size.
Çok önemli.
Bu insanlar şu anda Bahçeşehir'de yani yaşıyor diyelim, bu bayan 4 oğluyla birlikte.
Evet.
Ve aslında hayata tutunmaya çalışıyor. Şimdi sizce, ben şimdi size soruyorum Yavuz Bey, 3 sene, 5 sene sonra, 6 sene, bilemediniz 10 sene sonra. Bu çocuklara biz mülteci statüsü de veremiyoruz. Veremediğimiz için bu çocuklar bir sağlık koruması altında değiller. İkincisi eğitim hakları yok. Vatansız kişiler, yani bir nüfus cüzdanı yok. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde kaçak yollarla Türkiye'ye gelmişler ve burada kalmışlar. Sizce ne olacak bu çocuklar?
Yani sorun çok et. Çok rahat bir şekilde IŞİD'le beraber değerlendirilecek herhalde. Yani.
Yani şunu söyleyeyim ben size. Bu çocukların bir 10 sene sonra bir genç oldukları zaman 14, 15, 16 yaşında eğer Türkiye'de kalırlarsa ne olacağını bilmiyoruz. Öfkeleri kime veya neye yönelecek? Buradan şuna gelmek istiyorum. Yani bu aslında çok biz hani askeri bir sorun veya bir terör sorunu olarak nitelendirmeye çalışıyoruz ama peki size bu bayan gibi İstanbul merkezde olmak üzere Bursa'da aynı şekilde ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan geride kalmış aileler olarak söyleyeyim. En az 3000-4000 aile, en az bir 6-7 bin tane genç olduğunu söylesem size.
Tehlikenin büyüklüğünden endişeler.
Aynen. Ve bunlar aslında gene Yavuz Bey bir soru. Bunlar aslında yok edilmesi gereken birer terörist mi? Yoksa kazanılması gereken?
Kazanılması gereken insan diye baktığımız zaman başka bir şans olabilir.
Sorunun bir parçası mı, çözümün bir parçası mı?
Çözümün parçası haline getirmek herhalde burada çözüm olacak.
Aynen. Şimdi bir Çeçen babadan, Kazak anneden doğma, yani vatansız bir çocuk. Bu çocuk Allah göstermesin bir 5 sene sonra böyle bir eyleme imza atsa biz gene aynı kolaycılıkla hani ya zaten Türk de değilmiş, yabancı kişileri de hedef aldı. Hani çok da Türkiye'yi zora sokacak bir şey yok umursamazlığıyla bu olayı geçiştirmeli miyiz?
İşte o yani ama burada, geçiştirebilir. Evet, biraz sıkıntılı bir döneme doğru gidebiliriz sanırım, evet. Sizin uyarınız da o.
Evet. Yani o zaman şu var efendim, yani hani benim tabirim o, şapkayı önümüze alıp bir düşünmemiz gerekir boyutlarına doğru gidiyor. Ben bu bugünkü saldırıyı da hani aslında böyle geçiştirilecek, yani oh ne güzel Türkiye'de oldu ama hani yabancının yabancıya uyguladığı şiddet tarzında çok da bizi ilgilendiren bir şey yok umursamazlığına bir şey yapmadan önümüzdeki yılları da dikkate alarak bu sosyal bir sorun. Çünkü kendi habitatını yaratıyor bu sorun. Bu nedenle çok daha entegre ve bütüncül bir mücadele stratejisi ile bu işin güvenlik boyutu, sosyoekonomik boyutu, psikolojik boyutu, bu ailelerin entegrasyonu, uluslararası boyutu.
Asıl ve önemlisi bakın, herhalde uluslararası boyutu değil mi?
Tabii ki.
Çünkü Türkiye tek başına nasıl bu işin altından kalkabilir? Şimdi, orası da çok zor bir durum.
Türkiye bugüne kadar transfer ülkeydi. Yani tüm dünyadan herkes Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a gidiyordu. Bu bir nehirdi, akıyordu. Şu anda IŞİD artı muhalifler diye baktığımız zaman Suriye ve Irak'ta yaklaşık bir 50-60 bin kişi. Bunların oradaki aileleri veya burada kalan aileleri baktığımız zaman yaklaşık bir 200-300 bin kişiden bahsediyoruz. Bu insanlar bir süre sonra IŞİD, yani Irak'ta ve Suriye'de barınamazlarsa Türkiye üzerinden kendi memleketlerine dönmeye çalışacaklar. Dönemeyecekleri zaman sizce nerede kalacaklar bu insanlar?
Yine Türkiye'nin kucağında bulacak herhalde bunu.
Evet. Yani bakın, bir tane bu tarz Suriyeli gencin eylemini biz bugün konuşuyoruz. Türkiye'yi kitlemiş durumda ve uluslararası maliyetini düşünün Türkiye'ye. Bakın çok şu anda Almanya çok net bir şekilde bu eylemi de o açıdan da okumak lazım. Yani bu eylem mesela Sultanahmet Meydanı'na git de bir insan grubunu gördüğün anda git kendini patlat denmemiştir bu insana mutlaka. Yani bir Türklerin toplu olduğu bir yere veya sıkça İstanbul'da gördüğümüz Arap turistlere yönelik bir eylem olarak bunu kodlamamış kodlayan. Yani doğrudan Almanya'ya yönelik. Almanya'nın için önemli. Son iki haftada Almanya'nın özellikle hem Avrupa'da hem de Suriye ve Irak'ta anti-IŞİD koalisyonunun başat ülkelerinden birisi olduğunu görüyoruz.
Evet, İncirli'ye gönderdiği uçaklarla falan da. Evet,
uçaklarla vurmaya başladı. Suriye, evet. Irak'ta daha askeri, daha sert tedbirler almaya başladı. Avrupa'da biraz aşırıcı, yani sert benim de bulduğum tedbirlere yöneldi. Şimdi Almanya şu aşamada Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmayacak mı? Yani uluslararası toplum bu konuda Türkiye'yi sıkıştırmayacak mı? Yani burada o zaman bakın bize ne diyemiyoruz? Artı ekonomik anlamda Türk turizmi darbe yemeyecek mi?
Çok büyük darbe zaten.
Yani işte burada ona tekrar vurguluyoruz.
Peki çözüm yani ne? Çözüm yani ne yapacak Türkiye? İçeride var zaten sizin söylediğiniz kadarıyla anladığım sizin anlattıklarınızdan. Bir de sınır zaten çok sorunlu bir sınır.
Evet.
Yani geliyorlar gidiyorlar. Çözüm ne?
Çözüm efendim. Şimdi
daha
bunlar,
uzun vadeli bir şey mi hesap etmek lazım?
Tabii
yani,
ki. Çok daha uzun.
Ziyade.
O yüzden diyorum ben size.
Anladım.
Zamana yayılan entegre ve bütüncül bir mücadele stratejisi dediğim o. Hem yumuşak hem sert kinetik tedbirlerin kullanıldığı. IŞİD'le Mücadele Bakanlığı gibi veya yani bu anlamda şey içerisinde Ankara'da güvenlik bürokrasi hatta devlet mekanizması içerisinde bu konuda tek bir birim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum size.
Evet.
Tek bir birimin koordine yani koordinesinde ve sorumluluğunda. Yani bu doğrudan başbakanlığa mı bağlı olur yoksa yani çok işi bunu güvenlik ve askeri boyuta da çok taşımamak lazım. İstihbarat olarak da bakmamak lazım. Çünkü dediğim gibi işin yumuşak ve sosyal boyutları da var. Hani ve zamana sari olduğu bu konuyla ilgili bence kurumsallaşmanın çok ivedilikle sağlanması lazım. Ve entegre gayretlerin bir arada toplandığı, koordineli çalışıldığı ve tek bir birim. Yani bu işin güvenliğini de, istihbaratını da, yumuşak yaklaşımlarını da, sosyoekonomik boyutunu da, eğitimini, sağlığını, her türlü şeyini koordine eden tek bir bence güvenlik birimine çok ciddi ihtiyaç var.
Bu kadar ciddi bir
ama
sorunla
ne yazık ki
karşı karşıyayız.
Türkiye'de, ben size şunu söyleyeyim Yavuz Bey, bunu bir yazımda da yazmıştım. Sınır güvenliğinden sizce Türkiye'de kaç kamu kurumu sorumlu?
Vallahi ben bilmiyorum.
27 tane efendim. 27 kamu kurumunun sorumluluğu vardır sınır güvenliğinden. Silahlı kuvvetlerden tutun MİT'e kadar Tarım Bakanlığı'na, TÜBİTAK'a, işte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bile sorumluluğu var biliyor musunuz sınır güvenliğinde?
Bakın
öyle bir iletişim alanı ki bu. Her türlü kamu kurumunun görevi ama asıl görevi olan kim belli değil. Sorumluluk kimde belli değil. Bu nedenle her kamu kurumu kendisini ikincil görev olarak addediyor.
Sorumluluğu başkasına atma imkanı da var.
Aynen güvenliği tabii. Gibi. Haliyle insanın doğası, bürokrasinin doğası böyledir. Yani çünkü bürokrasi o boşluğu görür, doldurursa onu asli görevi haline geleceğini bilir. O yüzden böyle ayak direr.
Bir
bu
adım
bürokratik
geride
bir
durur.
Şeydir. Çünkü asli sorumluluğu değil, hesap vermiyor o konuda. Görse bile görmemezlikten geliyor.
Sizin anlattıklarınızdan herhalde bir noktada bence dikkat çekilmesi gereken bir nokta daha var. Orayı da biraz açmanızı isterim.
Ve de şu da var. Onu da müsaadenizle vurgulayayım. Yani şu anda giderek de aşırı siyasallaşmakta olan, politize olan bir konudan da bahsediyoruz. Şimdi biz şu muhabbeti sizde çok güzel yapabiliyoruz.
Evet.
Herhangi bir yerde bu muhabbeti yapsak IŞİD'çi veya IŞİD karşıtı, PKK veya terör örgütü mensubu.
Türkiye'de yaftalamak çok basit yani.
Paralelci,
vatana ihanet.
Sağlıklı tartışmamızı da engelliyor bu mevzuyu. Çünkü sorunu net tanımlayamadıktan sonra sağlıklı mücadele stratejisini net inşa edemezsiniz. Aşırı politize halden ve kutuplaşmadan dolayı hem toplumsal düzeyde hem siyasal düzeyde hem de hukuki düzeyde biz IŞİD'i doğru tanımlayabildiğimizden de benim çok ciddi endişelerim var.
Tam da burada söyleyeceğim aslında bunun da bir tarafından belki değecek. Şöyle ki siz kapasitenin bölünmesinin de Türkiye'ye bir zafiyet getirdiğini söylüyorsunuz. Özellikle istihbarat kapasitesinin ve güvenlik kapasitesinin. O kapasitenin büyük bir bölümü şu anda doğuda, güneydoğuda PKK ile mücadelede kullanılıyor. Herhalde o kapasiteyi biraz daha orada kullanmaktan ziyade bu tarafa aktarmanın başka formüllerini de bulmak gerekiyor. Anlattıklarınızdan bunu da anlıyorum.
Çok doğru. Bir o, ikincisi uluslararasılaştırmak lazım bu sorunu. Şimdi bu sorun bakın burada aslında Alman vatandaşlarına yönelmiş bir terör eyleminden bahsediyoruz. Yani Türkiye burada yani IŞİD sebep midir sonuç mudur tartışmalarına girmeden, çok da olayı mezhepçi okumalarla yaklaşmadan bir önemli bölgesel ve küresel güvenlik sorunu olarak addedip uluslararası işbirliğini, istihbarat paylaşımı, koordine, eşgüdüm, ortak sinerji, ortak harekat merkezleri, yani bu konularda öncü başa ülke haline gelebilmesi lazım. Çok önemli. Yani bakın biz çok basit bir şey.
Ama
elektronik.
Burada şimdi, Suriye'de de ama hedeflerin benzeşmesi gerekmez mi böyle bir organizasyonun
tabii,
için?
Tabii aynen.
Ya orada
aynen.
Asıl sorun Suriye'de hedeflerin benzeşmemesi. Yani Amerika'nın
yani,
farklı,
hayır,
Rusya'nın farklı.
Aynen. Bir Türkiye içerisinde, ikincisi bölgesel anlamda. ben IŞİD de demiyorum ona. Çünkü bakın bu şimdi aslında karar alıcıların, Sayın Başbakan Yardımcısının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey de doğru. Bu aslında bir kokteyl terör. Yani şimdi bu kişinin mesela ileride ismini şeyini öğreneceğiz. Suriye'de belki bu kişi 3 ay efendim Nusra cephesinde çalıştı. Belki 5-6 ay sonra Ahrar-ı Şam'da bir sene takıldı. Sonra 2 sene IŞİD'de takıldı. Şimdi bu ılımlı muhalif özgürlük savaşçısı mı, terörist mi, yoksa Suriye'de yani Suriye'nin geleceği ile alakalı şey, yani şunu demek istiyorum, yani bu kişinin geçmişi de karanlık olacağı için, farklı yerlerde çalışacağı için, evet. Şimdi yani sorunun bir parçası mı, çözümün bir parçası mı, bunu da biz bulamayacağız. Evet. Bunu da bulamayacağız, onu demek istiyorum. O nedenle IŞİD demeden önce ben şöyle bunu netleştiriyorum. Silahlı şiddeti yöntem olarak benimsemiş aşırıcı selefi akımlar. Evet. Bölgenin yükselen yüzü. İşte mezhep çatışmalarının, işte İran'la Suudi Arabistan'ın başını çektiği çatışmayı okuyun. İşte Irak ve Suriye'deki çatışmayı okuyun. Yani bu tarz çatışmaların üzerinde köpüren ve bu çatışmaları çok iyi kullanabilen ve silahlı şiddeti yöntem olarak benimlemiş, çok sofistike yöntemleri çok iyi kullanabilen, giderek askerileşen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da tabii bölgesel ve küresel anlamda ortak mücadele yapmadan mümkün değil. Bu konuda Türkiye'nin de işte yavaş yavaş bakın bedel ödemeye başlayan, fatura kesilen ülke haline geldiğini bu eylemde de biz görüyoruz. Şimdi bu eylemin inşallah bakalım hesaplılığı çok büyümez ama hani Türk turizmine özellikle 2016 yılına zaten kan kaybetmekte olan, can çekişmekte olan bir turizm sektöründen bahsediyoruz. Vereceği maliyeti düşünün.
Çok feci.
Yani burada şimdi şey değil. Vay efendim Güneydoğu'da mesela o da şey söyleniyor ya Yavuz Bey. Yani lejyonlar savaşıyor. Evet, evet. İşte burada işte yabancı örgütler. Yani birisi kulağından tutsun bana bir göstersin veya tüm delilleriyle bir anlatsın bize. Yani artı bu sorunu da çözmüyor. Yani tabii ki adam kullanır bunu. Tabii ki XYZ ülkesinin istihbarat birimini dediğim gibi kolay ölebilen gençler çöplüğüne dönmüş bölge. İdeolojik formasyonu 2 hafta cila alıyorsunuz. O altyapı zaten var. Yani kişi o kadar enteresan bir dönemde yaşıyoruz ki ben ölmek istiyorum diyor. Hadi diyoruz şu altyapı 3-5 bin dolar birkaç patlayıcı.
Kendi
birkaç
amacına yönelik network. Olarak.
Git kendini şurada patlat. Dediğim gibi diyorum bakımı çok önemli. Bir güdümlü füzeden bahsediyoruz.
Evet.
Yani bu genç mesela aynen İstanbul Sultanahmet'te değil de aslında birilerinin tezgahına ve eline düşse Tahran'da da kendini patlatabilirdi.
Evet.
Veya Riyad'da da gidip eylem yapabilirdi. Yani bölgesel şu anda sınırlar delik deşik olmuş. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Veya gidip Kafkaslar'da Rusya coğrafyasında da bir şeyler yapabilirdi.
Ya da Avrupa'ya
hani
gidebilir.
Bu gençin önünü gidelim. Açtıktan sonra bu genç mutlaka bir yerde gidecek kendini patlatacak.
Elbette.
Yani işte burada Türkiye dediğim gibi dürüst aktör olarak eşgüdüm yaratması, sinerji yaratması gereken bir döneme giriyor. Eğer bunu yapamazsa halen daha proxy veya vekalet savaşlarıyla alakalı net bir pozisyon, dürüst bir pozisyon belirleyemezse, hatta tam tersine bunları kullanmaya çalışırsa bence çok ciddi bedeller ödeyebileceğimiz bir alacakaranlık kuşağının başındayız. Bu eylemde tam da onu zaten bize dayatıyor.
Çok teşekkür ediyoruz Metin Gürcan, gerçekten detaylı ve açıklayıcı yorumlarınız için.
Çok sağ olun efendim. İyi günler diliyorum.
Metin Gürcan'la konuştuk, güvenlik uzmanı. Aslında anlattıkları geniş bir yelpazede değerlendirmeydi. O yelpazenin bir ucunda Suriye var. Suriye'deki yapılar. Orada benzetmesi de enteresandı. Kolay ölmeye istekli gençler çöplüğü dedi. Türkiye'nin hemen yanı başında. Aslında Güneydoğu'da da PKK'nın gençlik kolları için benzer değerlendirmeyi yaptı. Bunlar var olduğu sürece tehlike büyük dedi ve alacakaranlık kuşağının başındayız değerlendirmesi de bence altı çizilmesi gereken bir değerlendirmeydi. Ve bir nokta daha, nasıl önlem alınacak? İşte o önlem almak için dürüst politika uygulamak, vekalet savaşlarından vazgeçmek, nerede durduğunu uluslararası anlamda net bir biçimde ortaya koymak ve Türkiye'deki idari yapılanmayı da buna göre değerlendirmek gerekir dedi. Yani belki de bir IŞİD'le mücadele birimi kurulmalı, bir bakanlık ya da müsteşarlık biçiminde olabilir ama bu mücadele ciddiye alınmalı dedi Metin Gürcan günün en çarpıcı, en dikkat çeken yorumunu yaparken.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi kronolojik olarak olayı aktarırken size 10.20'de oldu demiştim. 10.20'de oldu ve peşinden açıklamalar gelmeye başladı. Yayınlar yapıldı ve yaklaşık bir saat sonra ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı onu ambulanslardan önce diye nitelendirdi. Yayın yasağı geldi. Yani insanlar oradalar, öğrenmek istiyorlar. Türkiye'nin kalbinde bir patlama var. Televizyonlar açık. İnternetler açık, herkes haber peşinde, haber açlığı var ve o haber açlığı sırasında Başbakanlığın talebi üzerine bir yayın yasağı geldi. Yayın yasağı geldiği sırada Halk TV'de Ayşen Aslan da yayındaydı ve bir altyazı koydu. O altyazıda sosyal medyada çok konuşuldu. Sultanahmet'te bir şeyler oluyor altyazısıydı. Bir gönderme yaptı elbette. Şimdi de telefon attığımızda. Merhabalar Ayşen Aslan.
Merhabalar sevgili Yavuz. İyi akşamlar.
Kötü bir günde tabii kötü çok. Olayları konuşuyoruz. Şimdi Metin Gürcan'la konuşurken bu meselenin daha çok başımıza artacağına ilişkin işaretleri de bize aktardı. Ama bir tarafıyla da biz gazeteciler için de enteresanlık barındırıyor. Artık alıştığımız da bir şey. Hemen yayın yasağı geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattım. Ambulanslardan evet, önce evet. geldi diye. Sen de bir protestoda bulundun herhalde.
Şöyleydi benim verdiğim altyazı. Sultanahmet'te bir şey oldu, bir şey de değil, bir şey oldu. Yani hani iyice artık ridiküle etmek için ironi olsun diye evet. öyle bir başlık verdim. Çünkü yani 10 kişi ölmüş, 15 kişi yaralı, bir patlama ve muhtemelen canlı bomba.
İstanbul'un kalbinde.
İstanbul'un kalbinde, bütün dünya şakır şakır haber veriyor, canlı yayın yapıyor ama sen bunu yasak, bir kere neyi yasakladıklarını anlamadık. Ben hatta canlı yayındaydım, rejideki arkadaşlarımdan rica ettim, bana okur musunuz dedim şu Rütük'ten gelen yazıyı. Rütük'ten her zamanki yazı gelmiş, o malum
klasik başbakanlığın başvurusu üzerine falan
evet,
diye devam
uygun,
eden
uygun görülmüştür vesaire diye. Şimdi bugün bu olaydan sonra yarınki programda da paylaşmak üzere nelere yayın yasağı getirilmiş, ne gibi olaylar gizlilik kararı alınmış, onlara bir bakayım dedim.
Hepsine herhalde. Ben
valla şimdi bak, bütün bu önemli patlamalara tamam hepsine ama şunu hatırlamıyor olabiliriz. Mahkemeden Rıza Sarraf hakkında eleştiri yasağı geldi mesela.
Evet. Yani söyleyince şimdi, hatırladım doğrusu. Evet.
Evet. Yanı sıra mesela her türlü yorum, eleştiri, yasak vesaire diye son zamanlarda görmeye başladık. Hani filan görüntü çok kanlıdır, ona yasak gelir. Hiçbir zaman bir haberin bütününe yasak gelmez. Ben doğrusunu istersen bu konuda Rütü'yü falan suçlamıyorum. Rütü'yü de suçlamıyorum, iktidarı da suçlamıyorum. Aralarında Halk TV'nde olduğu bütün radyo, televizyon, gazete yöneticilerini, yayın
yönetmenlerini
vesaire suçluyorum. Şu nedenle yahu böyle bir şey olmaz. Bunu dinleme, bana göre buna karşı çık. Ve ondan sonra mahkemelik ol, oradan istiyorsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşı bunu. Bir habere yasak gelmez. Haberin bir unsuruna yasak gelir. O da her ülkede olmaz. Irak gibi ülkelerde olur ya da işte bizde şimdiki olduğu gibi. Ya da Kuzey Kore'de her şey yasaktır.
Yani Fransa'da yakın zamanda gördük yani değerlendirmeyi.
Evet. Hemen olmadı. Canlı yayın yapıldı. Sevgili Yavuz hatırla. Evet, evet. Canlı yayın yapıldı. O katliamdan sonra kaçan iki terörist bir yerde izi bulundu.
Evet.
Oraya baskın yapıldı. Oradan canlı yayın yapıldı. Görebildikleri kadar yerden. Daha önceki bir olayda bir şarküterinin dışından
evet,
görünen bayağı da heyecanlı
Charlie
anlar
Hebdo,
vardı orada.
Katliamından sonraki olayı söylüyorsun. Şarküterinin hemen dışındaydı.
Evet. Hı-hı. Doğru. Yani onun mesela görüntülerini biz canlı olarak izledik. Charlie Hebdo ya da daha sonra Paris katliamı sırasında bütün o görüntüler anında paylaşıldı. Bulunduğu anda paylaşıldı.
Ya,
yani ne oldu orada?
Enteresan bir şey. Yani şimdi evde Halk TV açıksa ben bunu izleyemiyorum. CNN Türk açıksa izleyemiyorum. Ama çeviriyorum CNN International'dan ben Sultanahmet Meydanı canlı olarak izliyorum.
Evet.
Bu deve kuşu misaldir. Yani kafayı gömüyorsun, yok farz ediyorsun. Türkiye'deki insanlara vermiyorsun ama bütün dünya biliyor. Böyle bir gerçekten çok enteresan isyanda da çok haklı bulduğum.
Ay, ben gerçekten genel yönetmenlere, genel yönetmen yardımcılarına, patronlara, her kimse onlar. Benim lafım onlara, neden kabul ediyorsunuz canım bunu, nasıl kabul ediyorsunuz?
Ama bir dakika, yani bir beyaz olayının üzerinden konuşuyoruz bunu. Yani bir beyaz şovda, beyaz soyundaki bir cümle, bir çağrı üzerine yapılan, edilen özürlerin sayısını ben unuttum.
Hayır, hayır Yavuz, hayır Yavuz.
Yani,
tersini düşün. Biz böyle olduğumuz için beyaz olayı yaşandı. Beyaz olayı yaşandığı için şimdi böyle davranmıyoruz.
Yani ben beklentimi azalttım diye söyledim. Onun için söyledim.
Hayır, anladım. Anladım ne demek istediğim. Tabii ki gayet iyi anladım ama tam tersi cereyan etti. Biz sustukça, yasaklara boyun eğdikçe, üzerimize gelindiği anda sindikçe tepemize çıktılar. Yani hakikaten ambulanstan önce şey mi gelir canım, yayın yasağı mı gelir? Ya durun hele, ne oluyorsunuz?
İlk akla gelen yayın yasağı haline geldi artık. İlk akla
yani
gelen.
Soma'da yayın yasağı. Dört bakan rüşvet hikayelerinde yayın yasağı. Rıza Sarraf'a eleştirilere yasak. Ya artık hakikaten komik hale geldi. Komik hale geldi. Neyi yapıp yapamayacağımızı biz haber olarak başbakanlıkta bir bilim kursunlar. Oradan ya da zaten Anadolu Ajansı'na bakalım, ona bakıp karar verelim. Böyle bir şey olmaz. Acısı, İşte işin vahimi bunu kabullenmektir. Üzerine varıldığında da beyaz gibi özür dilemektir. Bu bizi mahvetti ve korkunç bir yere götürüyor. Çok hazin Sami Selçuk ki profesör,
eski Yargıtay Başkanı
dedi ki hukuk ve yargının geldiği durumdan tiksinti duyuyorum dedi. Tiksinti kelimesini kullandı.
Sami ki çok Selçuk dikkatli gibi, bir insandır.
Evet,
bu tip konuları.
Evet, çok, sen de çok iyi tanırsın.
Çok iyi,
yani olağanüstü kelimelerini özenle seçen bir insan bunu söylüyorsa eğer, geldiğimiz yere bak, ben de dönüp mesleğimden tiksinti duyuyorum noktasına gelmedim ama çok yaklaştım. Çok ayıp yani, bunu kabul etmek çok ayıp. İktidarlar elbette bizim barışımızdan sopayı eksik etmek istemezler. Elbette her şeyi yasaklamak isterler. Ne güzel. Güneydoğu'da hiçbir şey olmuyor. İşte Sultanahmet'te bir şey olmuş ama ne olduğunu boş verin. Biz buna boyun eğeceksek bırakalım gidelim. Gerçekten bırakalım gidelim biz bu işi.
Evet. Çok teşekkürler Ayşenur Aslan. Hem protestonu hem de hissiyatını birebir anlama imkanımız oldu. Katıldın.
Valla yani hakikaten bazen çıkıp bağırmak istiyorum. Gene bu
ben seni tanıdığım için yüz ifadeni de görebiliyorum buradan.
Öpüyorum.
Çok teşekkürler katıldığın için. Sağ olun. Evet, yayın yasağıyla, olayıyla, yaralılarıyla, açıklamalarıyla bugün Sultanahmet'teki bu patlamayı sizlere aktarmaya çalıştık. Muhalefetten de sert tepki var demiştim az önce. Kılıçdaroğlu yayın yasağını eleştirdi ve Türkiye'yi yönetemiyor bu iktidar dedi. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında hedef iktidardı ve Türkiye'yi yönetememekle eleştirdi. Bir satır ona da bir bakalım, bir dinleyelim. Sonra biraz da Demirtaş'tan dinleyeceğiz ve bu meseleyi kapatacağız.
Kimin ne dediği belli değil. Ne yaptığı belli değil. Düne kadar sustuk, sabrettik. Artık sabrımız taştı. Yönetemiyorsanız gideceksiniz. Yönetenler gelecek. Yaptıkları şu. Daha ambulans gitmeden yayın yasağı getiriyorlar. Ambulans gitmeden yayın yasağı getiriyorlar. Milletten neyi gizleyeceksin? Neyi gizleyeceksiniz? Bütün dünya yayınlıyor. Sadece bizim halkımız öğrenmeyecek. Bizim vatandaşlarımız öğrenmeyecek. İstanbul gibi bir yerde, turizmin kalbinde, Sultanahmet'te canlı bomba patlayacak. Siz hiçbir önlem almayacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Ambulans gitmeden yayın yasağı getireceksin. Ve bir felaket arkadaşlar. bir felaket. Diyorum ya, bu hükümet bu ülkeyi yönetemez. Gücü yok, kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok. Üçüncü sınıf adamlarla.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları böyleydi. Bir de Demirtaş'a kulak vereceğiz. O da sert bir biçimde hükümeti eleştirdi ama onun eleştirisi biraz da meclis niye devrede yok arkadaş biçimindeydi. Meclisin devreye girmemesi nedeniyle hükümeti eleştirilerini dile getirdi. Burası Norveç gibi dedi meclisin gündemine baktığınızda.
Ülkenin gündemi çok yakıcı. Ülkenin doğusunda ölümler var. En büyük megapolünde İstanbul'da ölümler var. Her gün, her saat bir zulüm haberi, bir ölüm haberi, bir ağır insan hakları ihlali haberi alıyoruz. İnsanlığı utandıracak derecede vahim olayların yaşandığı şu gündemde ülkenin parlamentosundan beklenen nedir normalde? Bütün bu konuları oturup tartışır, çözüm arar, bütün olanlara karşı sessiz kalmadığını, kalmayacağını gösteren bir parlamento olması beklenir. Ama maalesef bizim parlamentonun bu haftaki gündemine bakıyorum. Askerlik kanununda değişiklik, albayların emekliliğine ilişkin düzenleme, nüfus cüzdanı düzenlemesi, mali tatil düzenlemesi. Zannedersiniz ki Türkiye'ye yabancı.
Evet, Demirtaş da Türkiye'ye yabancı, yani başka bir ülkenin meclisi gibi çalışıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi dedi ve bu meseleyi eleştirdi. Yakıcı bir gündemi var derken Güneydoğusundan da bahsetti Türkiye'nin. Elbette biz bugünkü bu patlama olana kadar oradaki o yakıcı gündemden de sizi haberdar ediyorduk. Birkaç not paylaşalım bugün de. Onlardan birisi, maalesef bir şehit haberi daha var Güneydoğu'dan, Cizre'den. Ayhan Demirel 44 yaşında, Aksaraylı, evli ve bir çocuk babası, bir asker. Şırnak Cizre ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Biri polis, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yani çatışmanın şiddeti bölgede düşmüş değil. Yüksekova'ya gidelim. Yüksekova ilçesinde de bir Toma bir sivili ezdi. Ortaya çıkan gerginlik nedeniyle bir ortalıkta bir karışıklık da meydana geldi. Havaya ateş açtı askerler, polisler, durumu sakinleştirebilmek için, ama ilçede gerginliğin devam ettiği belirtiliyor. O sırada kepenkler de kapatılmış Yüksekova'da. Cizre'de tır parkına top isabet etti. 30 tırın yandığı belirtiliyor. Bu da ekonomik olarak ortaya çıkan kaybın büyüklüğü anlamında önemli. Genelkurmay Sur'da 10 PKK'lının öldürüldüğü biçiminde bir açıklama yaptı ve Elazığ'da da 16 PKK'lıya ilişkin gözaltı kararı vardı. Enteresan bir gelişme, Sur'da yasağa 2 saat ara verildi. Başbakanla görüşmelerde de gündeme getirilmişti cenazeler alınamıyor diye. Diyarbakır'da İnsan Hakları Derneği'nde 3 aile cenazelerini alamadıkları için açlık grevine başlamışlardı. Valiyle konuşmuşlar, güvenlik birimleriyle temasa geçmişlerdi. O temaslardan bir sonuç elde ettiler ve bugün sırf onlar cenazeyi alabilsinler diye 2 saat yasağa ara verildi. Ama gittiler, ambulanslar eşliğinde yine alamadılar. Çünkü yine bölgede çatışma çıktı. Sorumlusu kim diye sormayın. Sorumlusunun önemi yok ama o cenazeler hala o dört ayaklı minarenin dibinde duruyor.
Sadık dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Ama bu aydın müsveddeleri ne yazık ki kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız, karanlık. Aydın filan değilsiniz. Sizler ne Güneydoğu'yu ne Doğu'yu, buraların adresini bilemeyecek kadar karanlıksınız ve cahilsiniz. Ama oraları bizler kendi evimizin yolu gibi, adresi gibi çok iyi biliriz. Eğer bugün Güneydoğu'nun her yanına havalimanları gitmişse, üniversiteler gitmişse, camileriyle, okullarıyla bütün bu bölge zengin bir hale gelmişse, bölünmüş yollarla zengin bir hale gelmişse, bu bizim Güneydoğu'ya, Doğu'ya, oradaki Kürt kardeşlerimize ne denli değer verdiğimizin ifadesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dünyada görev yapan Türk diplomatlarla bir araya gelmişti. O diplomatlara konuşma yaptı. Konuşma yaparken de Doğu'da ve Güneydoğu'da yaşananlara özel bir yer ayırdı. O çerçevede ağırlıklı olarak hedefinde de akademisyenler vardı. Akademisyenler 1128 akademisyen ve araştırma görevlisi bir bildiri yayınladılar. O bildiride Güneydoğu'daki meselenin bir an önce çözülmesi ve tarafların masaya oturması, müzakerelerle bu işe bir çözüm bulunması, ölümlerin son bulması talepleri vardı. Önce bugün Yeni Şafak gazetesinde bu bildiri suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan 128 akademisyeni terör yandaşı ilan etti Yeni Şafak gazetesi. Böyle bir başlıkla çıktı. Sonrasında da Erdoğan'ın bu sert açıklamaları vardı. O bildirinin altında imzası olan isimlerden birisi Marmara Üniversitesi'nden Erol Katırcıoğlu. Şu anda telefon attığımızda. Merhabalar hocam.
Merhabalar. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi ağırlıklı olarak şu cümleye takılmış görünüyorlar. Yeni Şafak'taki haberde de öyle ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde de öyleydi. Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor cümlesi belli ki hükümet tarafında çok sert bulunmuş ve karşı bir ihanet olarak algılanmış. Ne diyorsunuz?
Yani şimdi tabii Türkiye'deki ortam böyle bir hale gelmiş veya getirilmiş durumda ki hani ne söyleseniz mutlaka bir kampa sizi yerleştireceklerdir. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda hiç vakit kaybetmiyor, vakit geçirmiyor. Hemen bir sıfat takıveriyor. Yani şimdi oradaki cümlelerin, kullanılan kelimelerin sertliği, yumuşaklığı bir tarafa bırakalım. Ben şahsen bir akademisyen veya bırakın akademisyen, bir insan olarak... Yani Cumhurbaşkanı düşündüğü gibi düşünmek zorunda mıyım? Başbakanı düşündüğü gibi düşünmek zorunda mıyım? Yani benim gördüğüm yerden, benim baktığım yerden orada gerçekten bir acı var. Ve gerçekten insanlar gerekçeleri ne olursa olsun insanlar insanlık dışı muameleye tabi tutulmuş durumdalar. Ve bunu da yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri ve polisi. Şimdi bana şunu demesinler doğrusunu isterseniz. Canım işte Kürtler işte ayaklanma eğilimdeler, işte silahlanıyorlar. İyi de kardeşim mesele şudur. Kürt meselesi neden vardır bir kere her şeyden önce? Neden Kürt meselesi diye bir meseleden söz ediyoruz yıllardır? Ve bu uğurda bir sürü insanımızı ölümüne razı oluyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında bu sorunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte vermişti suçluyu. Eski vesayet rejiminde bulmuştu. Devlete yüklemişti. Asimilasyoncu politikalarla vesaireyle kınayarak, eleştirerek. Şimdi ne oldu da Cumhurbaşkanı değişmiş durumda? Biz değişmedik doğrusunu söyleyeyim. Olaylar da değişmiyor. Gördüğümüz kadar 90'lı yıllarda olanlara benzer katliamlar yapılıyor, öldürmeler yapılıyor. Şimdi yani dolayısıyla da burada çok açık ve net bir şekilde şunu ifade etmemiz lazım gelir diye düşünüyorum. Yani Kürt meselesi denilen bir mesele hepimizi rahatsız ediyor, hepimizi canını yakıyor. Ama bu meselenin ortaya çıktığı sebebi de bizatihi devletin kendisi. Hı-hı. Yani Kürt sorunu varsa eğer bu ülkede...
Yok diyor Cumhurbaşkanı zaten.
Şimdi yok diyor ama demek ki herkes onun gibi düşünmüyor. Dolayısıyla da mesela geçenlerde DTK farklı düşünen bir toplum kesimini temsilen diyor ki biz bu... merkezi yönetimden rahatsızız. Her şeyimizin Ankara'dan belirlenmesinden rahatsızız. Belediyelerimiz var. Belediyelerimizi seçimlerle kazanıyoruz ama o kadar merkezi denetim altındayız ki yani buradan herhangi bir hareket yapma şansımız yok diyorlar. Demek ki farklı düşünüyorlar. Dolayısıyla da eğer toplum yönetiminde farklı düşünen kesimler var ise aklın gereği bir kere öncelikli olarak bunların ya bu kesimlerin bir araya gelip konuşması lazım. Yani birbirimizi düşman ilan ederek oluşturulabilecek olan bir ortam.
Tabii orada elinde silah var diye konuşmuyoruz diyorlar.
Efendim?
Silah var diye konuşmuyoruz diyorlar. Silah aradan çekilirse konuşuruz diyorlar ama bu yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta işine dönmüş durumda yani.
Ya hem o var hem de şunu söyleyeyim. Yani öyle diyor tamam ama Kürtlere sorduğunuzda Kürtler de ne diyor diye baktığımız zaman Kürtler de diyor ki devlet bize saldırdı diyor. Şimdi hangisinin doğru olduğunu tartışmıyorum.
Tabii.
Ama
yani toplumun bir kesimi, evet.
Evet, toplumun bir kesimi oradaki fail yıllardan beri olan ölümler, faili meçhuller vesaire ile ilgili devleti suçluyor. Böyle görüyor, böyle inanıyor. Şimdi eğer devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu kanaatte değilse, yani devlet müşfik bir biçimde yaklaşıyorsa konuya, o zaman bunu o zaman konuşalım. Yani bunu niye konuşmayacağız?
Chomsky gelsin baksın, biz onlara onu anlatırız diyor ama herhalde size anlatmaktan vazgeçmiş görünüyor Cumhurbaşkanı.
Vallahi yani Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini
sizden umudu kesmiş gibi bir hissiyat içinde kapıldım ben dinlerken.
Biraz öyle bir tarafı var çünkü bakın yani
ama Chomsky'den umudu var.
Şimdi ben hiç unutmuyorum mesela Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte şöyle bir laf etti. Ben dedi milliyetçiliği, bütün milliyetçilikleri ayağımın altına aldım dedi. Evet. Şimdi o zamanlar söyledi de hepimiz alkışlamıştık kendisini. Hı hı. Ama şimdi bakıyorum ki inanılmaz bir şekilde Türk milliyetçisi bir yerden özellikle Kürtleri düşmanlaştırarak ve bizim gibi demokrat, solda siyaset yapan veya akademik işlerle uğraşan insanları bir düşmanlaştırması ile karşı karşıyayız ve ben doğrusu bu değişimden çok rahatsızım ve herkesin de bunu bir şekilde görmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bir cümle daha, bu devletin ekmeğini yiyip de bu devlete düşmanlık eden herkes hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır dedi Cumhurbaşkanı. Bu açıklamadan çok kısa süre sonra da YÖK'ten bir genel kurul toplantısı haberi Anadolu Ajansı'na düştü ve o toplantıda da orada da çok sert ifadeler vardı ve teröre destek veren hiçbir açıklama kabul edilemez diyerek sizin bildiriye atıfta bulunuldu. Bununla ilgili disiplin kurulunun çalışacağının da işaretleri vardı. Başınıza bir şey geleceğinden endişeli misiniz?
Vallahi Türkiye'de şu anda güç ve uygulamalar iktidarın elinin altında tabii. Onlar bu işi formüle edebilirler. Yani 1100 küsur akademisyenle ilgili olarak soruşturma açabilirler. Yani bu mümkündür Türkiye'de. Yani her şeyin mümkün olduğu gibi Türkiye'de bu da mümkündür. Ama yani bu şekilde Türkiye'de sorunlara yaklaşmak gerçekten herhangi bir şekilde hiçbirimizi refah veya huzura ulaştıracak olan bir şey değildir. Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ederim. Umarım. Ama yani göreceğiz, öyle söyleyeyim.
Pekala, çok teşekkür ederiz katıldınız, değerlendirmeler yaptınız.
İyi akşamlar.
Erol Katırcıoğlu ile konuştuk, Marmara Üniversitesi'nden. 1128 akademisyenin arasındaydı bu çatışmalar dursun diyen akademisyenlerin arasındaydı ve hükümetin özellikle de Cumhurbaşkanı'nın hedefindeki akademisyenler grubunun arasındaydı. Bir an önce bu yaklaşımın bir son bulmasını bekliyorum dedi. Türkiye'yi huzura ve refaha ulaştırmaz bu yaklaşımlar diye konuştu.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi bu meselelerle ilgili Beyazıt Öztürk'ü dün Beyaz Show ve sonrasındaki tartışmaları dün böyle bir genişçe mercek tutmuştuk o tartışmalara. Değerlendirmeleri almıştık. Bugün bir gelişme var, onunla ilgili bilgi vereyim. O bilgi de şudur. Ayşe Öğretmen, yani o olayın kahramanı Ayşe Öğretmen, onun avukatı konuştu. Kendisi konuşmadı. Kim olduğunu birazcık ona ilişkin bilgiler verdi. Hamile ve büyük korku yaşıyor dedi. Muharrem Erbey, Ayşe Çelik'in bebek beklediğini ve bir süredir öğretmenlik yapmadığını söyledi. Erbey, avukatı Erbey, Ayşe öğretmen için büyük korku yaşıyor dedi. Diken.com.tr'den Tunca Öğreten'in haberi bu. Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün canlı yayınlanan programındaki sözleriyle Türkiye gündemine oturan Ayşe öğretmenin avukatı Muharrem Erbey, müvekkilinin gerçekten öğretmen olduğunu ancak bir süredir herhangi bir eğitim kurumunda çalışmadığını söyledi. Erbey, Ayşe öğretmen evli ve bebek bekliyor. Eşiyle birlikte hukuki destek almak için bana ulaştılar. Büyük korku yaşıyor. Karşılıklı istişare ettikten sonra savcılığa gidip ifade vereceğiz demiş. Avukatı Ayşe öğretmenin şu ana kadar herhangi bir şekilde gözaltına alınmadığını da söylüyor. Hükümete yakın bir takım gazetelerde Ayşe öğretmenin gözaltına alındığı soruşturmadan sonra bilgileri de vardı. Şimdi bir Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da enteresan bir gündü dün. CHP'li Levent Gök, TRT Türk'te yayınlanan bir programda Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye hakaret ettiği gerekçesiyle TRT Genel Müdürü Şenol Gökay'la tartıştı. Hem de kendi makamında gitti. Aslında biraz da bekledi. Şenol Gökay geldikten sonra ciddi bir gerilimli bir tartışma da söz konusu oldu. Merak edenler bir de bunu izle.com adresinden o tartışmayı izleyebilirler. Biz Levent Gök'le bu meseleyi bir konuşalım istedik. Merhabalar.
İyi akşamlar, merhabalar.
İyi akşamlar Levent Bey. Ne bardağı taşıran damla oldu? Çünkü muhalefet son dönemde TRT'den hep şikayetçi ama kapısına kadar dayanacak neydi? O bardağı taşıran damla neydi?
Bir kere öncelikli olarak şunu ifade etmek isterim. TRT anayasal bir kuruluştur ve anayasada 133. maddede tarafsız olması öngörülen tek yayın organıdır. Elbette diğer özel kanallar da bir tarafsızlık ilkesine riayet edeceklerdir ama TRT özellikle devletten aldığı vergilerle, yani hepimizin ödediği vergilerle ve bandrol ücretleriyle, özellikle elektrik gelirleriyle ayakta kalan bir kuruluştur. TRT'nin reklam payı içerisinde yeri çok düşüktür ama TRT her yıl çok ciddi kar elde etmektedir. Çünkü bunun nedeni hepimizin ödediği elektrik parası ve bandrol gelirleridir. Bu nedenle TRT üzerinde hepinizin...
Yani pardon, bizi dinleyenler, bilmeyenler olabilir. Çok konuşuldu ama biz aldığımız her televizyon için, her ekran için aslında TRT'ye bir para ödüyoruz.
Ve ya, evinize yaktığınız her...
gelen her elektrik faturasından da biz aslında TRT'ye destek veriyoruz. Evet, ki evet, o yayınlar öyle yapılabiliyor.
Evet. Yani bir anayasal güvencesi vardır. Ayrıca diğer yönden TRT kanununda TRT Genel Müdürlüğü'nün tarafsız olması, TRT'nin yayın ilkelerinde bütün partilere, siyasi kuruluşlara eşit mesafede olması kararlaştırılmıştır ve bu teminat altına alınmıştır. Hem anayasada hem de yasalarda. Hı hı. Şimdi hal böyleyken bizim bu olayımızdan önceki bir olayı hatırlatayım. 1 Kasım seçimlerinden önce 1 Ekim ile 31 Ekim arası, yani 1 Kasım seçimlerinden önceki bir aylık süre içerisinde TRT'de iktidar partisine ayrılan canlı yayın saati tam 30 saattir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan 4 saattir. Diğer partilere, MHP ve HDP'de 1 saat ya da 45 dakikalık gibi canlı yayın saatleri ayrılmıştır. Yine bu dönem içerisinde TRT tam 55 konu ekranı çıkartmıştır seçimlerden önce. 54'ü AKP'lidir. Şimdi böyle bir tabloda biz zaten RTÜK'e bu genel müdürün görevden alınması konusunda dilekçemizi gönderdik. Ancak maalesef oradaki AKP ve MHP'li üyeler bu dilekçemizi reddettiler ve TRT Genel Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin konuyu biz şu anda idare mahkemesine taşımak üzereyiz. Hı hı. Şimdi bizim olayımıza geldiğimiz zaman TRT'nin özellikle ekranlarında iktidar partisi lehine yanlı yayınlar yapması bir yana, bir de Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ağır saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son olarak 4 Ocak 2016 tarihinde bir televizyon programında, TRT Türk'te yayınlanan televizyon programında nasıl oldu, ne oldu programda? Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi ağır eleştirilere tabi tutulmuştur. Örneğin Hitler'in o döneme işaret edilerek Hitler'in intihar ettiği, Mussolini'nin bacaklarından asıldığı ama Türkiye'de bir tek şefin kaldığı, o da Türkiye'nin olduğu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemi olan dönemde ezansız bir Türkiye, Kur'an-ı Kerimlerin gömüldüğü, camilerin yakıldığı, satıldığı, CHP merkezi yapıldığı, Demokrat Parti iktidara gelince milletin kıblesini geri verdiği, Cumhuriyet'e Cumhuriyet diyorlar, oysa Çin de Cumhuriyet'tir, Rusya da Cumhuriyet'tir, içine ne koyarsanız rengini o alır. İşte bakın 1950'de seçimlerde CHP neredeyse şimdi de aynı yerlerde denmek suretiyle canlı yayında bir yandan Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, bir yandan da partimize açıkça ve alçakça saldırılarda bulunmuştur. Ben bu durum üzerine RTÜK'ten ilgili kaseti aldım, çözümünü yaptırdım. Bu çarşamba günü olan yayından dolayı Cuma günü TRT Genel Müdürünü aramak suretiyle kendileriyle görüşmek istedim. Ve bu görüşmekteki amacım kendilerine Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün camilere ilişkin olarak kendi yazılarıyla kararname çıkartıp nasıl paralar tahsis ettiğini, kaç tane cami yaptırdığını bir belgeyle, bir dosyayla sunmak ve bu yayın konusunda gereğini yapmak üzere bir randevu talebinde bulundum. Ama TRT Genel Müdürlüğü makamı oturan zat telefonlarımıza çıkmadığı gibi özel kalem müdürü aracılığıyla yaklaşık 5-6 telefon görüşmesinden sonra ancak pazartesi günü saat 13.30 itibariyle bir konuda antak kaldık. O da eğer TRT Genel Müdürü bizim telefonumuzda çıkmıyorsa biz pazartesi günü saat 13.30'da orada olacağız dedik. Onlar bize kaç kişi geleceksiniz dediler. Biz de 10-15 milletvekiliye geleceğimizi ifade ettik. Bir sorun olursa sizi ararız dediler. Bir sorun da ondan sonra aranmadığı için biz de arkadaşlarımızla beraber pazartesi günü dün TRT Genel Müdürlüğü'ne gittik. Gittiğimiz zaman aşağıda bize özel kalem müdürü bir genel başkan TRT Genel Müdürü yardımcısı karşıladı. Dediler ki genel müdür burada yok. Dedim nasıl olur yok. Dediler valla gelip gelmeyeceği belli değil. Ya dedim böyle bir saygısızlık olur mu? Yani böyle bir tabloda ana muhalefet partisinin grup başkan vekili 20 milletvekiliyle oraya gelecek. Bütün cümle alem biliyor. İki gündür bütün basın yazıyor. Siz bizi aşağılara karşılıyorsunuz. Efendim biz sizi misafir edelim. Ya sorun bizi misafir etmeniz değil. Sorun TRT Genel Müdürü ile ilgili. Benim bir talebim var. Ona ben bir sistemimi ileteceğim ve bir program konusunda ne yaptığını, ne yapmak istediğini soracağım. Efendim işte şimdi genel müdürümüz bir cenaze gitti de acaba gelir mi gelmez mi? Ya dedim elbette bir cenaze var ise ki o da halk sanatçısı Bircan Pulukçu'ymuş kendisine de Allah'tan rahmet dilerim. Yani bu bir insani bir haklı bir mazerettir. Denilir ki biz şu anda bulunamıyoruz ama 2.30'da olabilir mi, 3'de olabilir mi? Bir medeni ilişki sürdürülebilir. Biz de bunu anlayışla karşılarız. Efendim işte genel müdürümüz belki gelecek isterseniz biz sizi falanca odada ağırlayalım. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Odaya çıkartıyorlar bizi. Uzunca bir masanın etrafında milletvekillerimizi oturtmak istiyorlar. Ben elbette buna bir şiddetle karşı çıktım ve dedim ki yani biz buraya TRT Genel Müdürü görmeye geldik. Ona biz dosya vereceğiz ve talebimizi ileteceğiz. Sonuçta TRT Genel Müdürü'nün odasına onun özel kalemine yerleştik. Genel Müdürü bekliyoruz. Tam 45 dakika Genel Müdürü gelmesini bekledik. Elbette bir cenazeyi ben anlayışla karşılarım ama bize haber verilmemesine çok ciddi bir saygısızlık olarak değerlendiririm. Çünkü biliyorsunuz şu andaki Cumhurbaşkanı Başbakan şöyle bir söz söylemişti. Ben seçilmişleri atanmışlara yedirmem diye.
Evet.
Elbette biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de yedirmeyiz. TRT Genel Müdürü sen orada benim vergimle oturuyorsun, benim paramla oturuyorsun. Haddini bileceksin. Öncelikle 20 milletvekili geliyor. Ana Muhalefet Partisi'nin grup başkan vekili geliyor. Yani siz bir mazeretiniz varsa da bildireceksiniz. Derhal o ilişkiyi sağlayacaksınız. Sonuçta genel müdür geldi ama karşımızda bir genel müdür değil AKP'nin bir militanı. Güya biz oraya işgale gelmişiz. Güya bu programda söylenenler doğruymuş az önce size okuduğum konular. Böyle deyince elbette Cumhuriyeti ve Atatürk değerlerini savunan bir partinin mensup ve grup başkan vekili olarak bu haddini bilmez TRT Genel Müdürü'ne haddini bildirmek benim orada en tabii görevimde. Bizi ağırlamaktan uzak, bize kaba üslubuyla sataşan, saldıran, bize işgalci diyen ve o programı savunan ne olmuş ki bu programda bir yorum yapılmıştır diyen bu haddini bilmez.
İfade özgürlüğü diyor değil mi orada?
Evet,
herhalde
evet ifade özgürlüğü diyor. Şimdi tabi aynen böyledir yaşadıklarımız. Ben de içinde Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün camiler yapmış olduğu yardımları ve Cumhuriyet döneminde daha Cumhuriyet kurulmadan daha önce Atatürk'ün müdahalesiyle kurtarılan bütün camilerin belgelerini içeren dosyayı masaya bırakmak suretiyle oradan ayrıldım ama herkes kamuoyu bilmelidir ki biz böyle genel müdürler tarzındaki haddini aşan şahısların Türkiye'nin kurumlarının ve kurallarının içini boşalttığını ve AKP'ye militanlık yaptığını biliyoruz. Bu TRT Genel Müdürü tarafsızlığını çoktan yitirmiştir. Şimdi artık Cumhuriyet'e de düşman olduğunu belirtmiştir. Tüm yurttaşlarıma şikayet ediyorum. Bu TRT Genel Müdürü gördükleri anda yakasına yapıştılar.
Aynı Atatürk zamanda herhalde dava da açıyorsunuz.
Elbette Atatürk düşmanıdır, İsmet İnönü düşmanıdır, Cumhuriyet değerleri düşmanıdır. Elbette her konu bir tartışacak yönü vardır ama tek taraflı bir yayınla siz kimseye söz hakkı vermeden yanlı bir yayın yapma hakkı TRT'nin işi değildir, haddi de değildir. Biz TRT'ye dün bu haddini bildirdik.
Pekala. Levent Gök çok teşekkürler katıldığınız, teşekkür o olayı açıkladığınız
sağ
için.
Sağ olun efendim.
Evet, Levent Gök'ten dinledik. TRT Genel Müdürü ile aralarındaki o ciddi polemiği. TRT Genel Müdürü de çok sertti Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiline karşı. CHP Grup Başkan Vekili de 20 milletvekiliyle ben oraya gitmişim. Genel Müdür bana nasıl kapıları kapatır, nasıl gelmeyeceğini bana söylemez. Bu nasıl lakaytlık ve yaptıkları yayın nasıl bir yayın diyerek isyanı dile getirmişti. O isyanın gerekçesini de yayınımızda anlattı.
twitter.com/bidebunudinle facebook.com/bidebunudinle
Silivri cezaevinin önünde umut nöbeti devam ediyor. Onunla ilgili gelişmeleri aktaracağım ama bizim medyadan bir gelişmeyi aktarayım öncelikle. Fehmi Koru Habertürk gazetesinden ayrıldı. Habertürk televizyonda da program yapıyordu. Önemli bir gelişme bu çünkü Fehmi Koru daha önce hükümete çok yakın olan medyada, işte Yeni Şafak gazetesinde, Star gazetesinde yazılar yazan bir isimdi. En önce de Zaman gazetesinde, oralardan da o tarafa geçmişti. Son olarak Habertürk gazetesine geçti. Abdullah Gül'e çok yakın bir isimdi. Yazdığı yazılar biraz şu anki hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etmiş olacak ki Fehmi Koru karşılıklı anlaşarak diyor Habertürk gazetesinden ayrıldığını söylüyor. Eğer yeni bir zemin olursa yeniden yazmaya başlayacağını söylüyor ama bu süreçte kendi ellerinde pek böyle bir imkan olmadığının da altını çiziyor. Evet, bizim mahalledeki durum böyleydi. Silivri cezaevinde aslında iyi bir gelişme olarak söyleyeyim bunu. Umut nöbeti devam ediyor. Bugün de Kemal Göktaş o nöbeti tutan isimlerden biriydi. Hukuk, adalet ve adliyelerle ilgili yaptığı haberlerle tanınan bir isim. Kısa süre önce o da işini kaybetmişti. Bugün de gitti Silivri cezaevinde. Kendi genel yayın yönetmeninin içinde bulunduğu cezaevinde nöbetini tuttu ve hukuktan, uygulanan hukuktan, verilen kararlardan şikayet etti. Bir not aktaracağım. Çarşı davası kamuoyunun çok yakından bildiği bir dava olduğu için vaktimiz de daraldı ama o davada bir itiraz var. Davanın savcısı verilen beraat kararlarına itiraz etti. Sadece savcı değil, başsavcı vekili de itiraz etti. Bu ikili itiraza davanın avukatlarının da tepkisi var. Avukat İmrek itirazla ilgili diyor ki duruşma savcısı kararı zaten temyiz etmiş durumda, ancak başsavcı vekilinin doğrudan temyiz başvurusu yapması duruşma savcısına dahi güvenmemek anlamına gelir. Bu durum siyasi iktidarın hedef seçtiği bazı davalarda doğrudan kendisine yakın kadrolarla yargıya müdahale ettiğini gösteriyor diyor. Başsavcı vekili itiraz dilekçesinde grubun hükümete karşı bir eylem yaptığını ve hükümeti devirmek için o gece orada eylemde bulunduğunu iddia ediyor ve buna göre kararın bozulmasını istiyor. Önümüzdeki süreçte son kararı Yargıtay söyleyecek. Teknoloji fuarını hatırlıyorsunuz. O teknoloji fuarında enteresan bir gösteri vardı. Benim çok dikkatimi çekti. Sizleri de haberdar etmek istedim. Intel Drone. Dronlardan oluşan bir grubu uçurdu aynı anda ve farklı ışıklarla gerçekten gökyüzünde çok güzel görüntüler oluşturdu. Bir de bunu izle.com adresinden o görüntülere ulaşabilirsiniz. Dronlar önümüzdeki dönemde hayatımızı belirleyecek cihazlar. O dronların nasıl kullanılabildiğinin de en iyi göstergesiydi. Bana göre fuarın da en güzel görüntüsüydü. Altın Top ödülleri sahibini buldu ve dünyanın en iyi 11, karma 11'i de açıklandı. Altın Top ödülünün sahibi, tahmin edeceksiniz, Messi. Barcelona'nın o harika çocuğu Messi Altın Top'un sahibi oldu. Aynı zamanda bu 11 açıklandı diyorum. Karma 11 aslında Barcelona ile Real Madrid karması gibi 11. Birçok Barcelonalı oyuncu ve birçok Real Madridli oyuncu o 11'de yer aldı. Yani İspanya bu işin lideri. Diyoruz ve bitiriyoruz. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olduk ve bu 1,5 saatin içinde ağırlıklı olarak aslında Sultanahmet'teki patlamanın Türkiye için ne manaya geldiğini sizlere aktarmaya çalıştık. Yine hatırlatalım, 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi canlı bomba. Canlı bomba Suriye uyruklu. Canlı bombanın kimliğinin hızla belirlenmiş olması istihbaratın radar alanında olduğunun da göstergesi ama yorumcularımız dediler ki bu bir başlangıç. Eğer önlem alınmazsa Türkiye çok daha sıkıntılı zamanlar yaşayabilir. İşte bunları aktardıktan sonra bitirelim. Saat gece 12'de programın tekrarı var. Bir de bunu izle.com adresinde tümünü görüntülü olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca saat 17.30'da yarın randevuyu unutmayın. Bitiriş şarkımız da Amaral'dan Ol Vido. Siempre estás conmigo en una dimensión, lejos del olvido. Olvido la mar.
madre que nunca he sido, las vidas ajenas que no he vivido. A veces recuerdo y a veces olvido los años que cumplo y entonces olvido y olvido y olvido. Y nada me impide que pueda olvidar a todos los mitos que se me han caído. Motivos me sobran para asesinar algunos fantasmas a golpe de olvido. Pero tú eres lo último que ve antes de vencerme el sueño. Siempre estás conmigo en una dimensión lejos del olvido. Lejos del olvido, lejos del olvido, lejos del olvido.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.
Ben şu anda sur içindeyim ve çatışmaların olduğu bölgeye 200 metre mesafedeyim. Sesleri çok rahatlıkla duyabiliyoruz.
Şimdi biraz bu Başika işinde kafamız karıştı. Çünkü vali Nucefi, eski vali daha doğrusu Nucefi açıklama yapıp IŞİD değil oradaki saldırının nedeni.
Evet, aslında kafası karışık olan sadece ben veya siz değilsiniz. Yetkililerin de başka cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinin kafası çok karışık.
Okumayı utanıyorum. İfadesi bana kalırsa cevap olarak yeterli.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle. Yasaksız program. RSFM Haber.
Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. RSFM'de 19 Haber Bülteni başlıyor. Ben spikeriniz Esra Duygu Mahanoğlu. Bugün İstanbul Sultanahmet'te yaşanan terör saldırısıyla başlayalım. Bültene günün en önemli haberi tabii. Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'daki saldırının yabancı uyruklu bir IŞİD üyesi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırının failinin yabancı uyruklu bir DAEŞ mensubu olduğunu şu anda biliyoruz. Ve saldırıyı bu anlamda gerçekleştiren DAEŞ terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadeleyi de bundan sonra aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.